Ayrım 17.
İçeri girenlere alacakaranlıkta kor gibi parlayan gözlerle baktı. Sırtının bütün tüyleri diken diken kabardı. Küçük sivri dişlerini göstererek korkunç bir kedi pıslamasıyla "Mau miau mırnav" dedi. İçeri giren adamların telaşla açık bıraktıkları kapıdan ok gibi fırlayıp çıktı. Karlı akşama karıştı. Bahçeye açılan camlı kapının önünde durmuş Otto'nun evini gözlüyordu. Otto, yaşlı sahibiyle kapıda belirir belirmez camı tırmalamaya başlayacak, dışarı çıkmak istediğini anlatacaktı. Böyle durumlarda hanımı biraz direnir, sonra dayanamaz kapıyı açardı. Ne kadar acelesi olursa olsun kapı açılınca hanımına küçük bir miyavla teşekkürü hiç ihmal etmezdi. Bazen kadın kapıyı açmakta geciktiği zamanlar bacaklarına bir tırmık sallar, geç kaldığı için cezalandırırdı onu. İnsanlara fazla yüz vermeye gelmez. Kediler ödün verdikçe insanlar şımarır. Gereğinde hatlarını bildireceksin. Hanımının keyfi bugün yerindeydi. Damgalı mühürlü, bol pullu, kalınca bir zarf çıkmıştı postadan. Kadın zarfı aceleyle elleri dolanarak açmış, zarfın içinden çıkan kağıtlara bir göz gezdirmiş, sonra bir sevinç çığlığı atmış, geceyi kucağına alıp odanın ortasına kediyle dans etmeye başlamıştı. Bir yandan kedi kucağında dönüyor, bir yandan "Artık her şey tamam, gidiyoruz gececiğim, dönüyoruz" diye şarkılar söylüyordu. Gece kendini kadının kucağından yere dar atmıştı. "Deli mi ne bu kadın? Kedilerin böyle şeylerden hoşlanmadığını anlamıyor mu? Dönüyormuşuz. Ben onun memleket dediği yerden gelmedim ki oraya dönüyor olayım. Sen dönüyorsun. Ben ise olsa olsa zorla sürükleniyorum." Masanın üstüne atlayıp sahibini o kadar sevindiren zarfı ve içinden çıkan çeşit çeşit kağıtları kokladı. Kötü cins kağıt, mürekkep ve ispirto kokusundan başka hiçbir koku duymadı. Şu insanları anlamak olanaksız. Kağıtlara bakıp üzülüyor, kağıtlara bakıp seviniyorlar. Hayatta değil de kağıtlarla yaşıyorlar sanki. Otto'ların kapısı sonunda açıldı. Otto her zamanki gibi dili bir karış dışarıda sokağa fırladı. Yaşlı sahibi söylene söylene Otto'yu azarlaya azarlaya çıktı arkasından. Karısı öldüğünden beri adam sanki büsbütün yaşlanmış ve aksileşmişti. Gece camlı kapıyı büyük bir gürültüyle tırmalamaya başladı. Bu kez sahibi çabuk geldi. Dışarıya şöyle bir göz attı. "Yine o köpek hikayesi mi?" dedi alaycı bir sesle. "Amma büyük bir aşkmış bu. Onunla kuklaşıp duracağına kendine bir baba kedi bul. Artık yavru yap diye ne zamandır doğum kontrol hapı vermiyorum. Buralardan gitmeden doğur, yavruların çağrısına bakalım. Sonra da ameliyat ettirelim, seni de memlekete rahat gidelim. Başıma son anda yavru işi çıkarırsan işler çatallaşır." Kapıyı açtı, nemli soğuk bir hava doldu içeri. Gece kapı aralığından dışarı süzülürken düşünceli düşünceli miyavladı. Şu yavru ve ameliyat sorununa takılmıştı kafası. Demek ki bir kez yavruladıktan sonra ameliyat ettirecekti. Bir süre sonra hanımı bir arkadaşıyla konuşurken duymuş ama o zaman fazla üstünde durmamıştı. Dişi kedilerin sağlıklı olması için onları bir kez doğurtmak gerekirmiş. "Bu da bir doğursun hele, sonra ameliyat ettireceğim." "Mau mırnav, demek ki niyetler böyle." Kapıdan fırlayıp Otto'ya doğru koşarken kendi kendine mırıldandı. "Ameliyat mameliyat yok. Ne doğurmadan önce ne doğurduktan sonra." İnsanların çifte standartlarını, çifte ahlaklarını hem bir kere daha şaştı hem de kızdı. "Şu benim sahibim örneğin, kadın haklarından, insanların kendi bedenlerini diledikleri gibi kullanma, diledikleri gibi yaşama özgürlüğünden yanadır. Herkese, hele erkeklere bütün gün bu konuda bağırır çağırır ama sıra bana geldi mi, benim özgürlüklerimi hem de kendine göre benim iyiliğim için hiç saymaktan çekinmez. Önce doğuracakmışım, sonra ameliyat olacakmışım. Kim soruyor bana ameliyat olmak isteyip istemediğimi? Gider ayak tam 5 yavru yapayım da görsün gününü." Sahibini cezalandırmanın kendi elinde olduğunu düşününce neşesi yerine geldi. Otto'ya doğru koştu ve yaşlı adamın hoşnutsuz bakışları altında köpeğe sürünmeye başladı. Otto kış başından beri neşesiz ve hüzünlüydü. Hanımının ölümüne üzülüyor, onun yokluğuna bir türlü alışamıyordu. Ölümün ne olduğunu sormuştu gece ona. "Yokluk" demişti Otto. "Düşün ki bir daha hiç gelmeyecek, kokusu yavaş yavaş her yerden silinecek. Sonra kafamızdan, anılarımızdan da çıkacak. Ama bir yere gidiyordur mutlaka" diye üstelemişti gece. "Yok olunmaz ki. Hani bazen tarlalarda kanal boyunca cansız balıklar, kurbağalar, kuşlar görüyoruz. Ben bir keresinde cansız bir kedi bile gördüm. Çok pis kokuyordu. Ama onların hepsi toprağa gidiyor. Otların, çiçeklerin köklerine karışıyor. İnsanlar öyle değil mi yoksa?" "İnsanları da toprağa gömüyorlar" diye bilgi vermişti Otto. Sahibimi toprağa gömerken beni de götürdüler. Tahta bir kutuya koyup kazdıkları çukura indiriyorlar. Sonra çukuru kapatıyorlar. O zaman üzülecek bir şey yok. Toprağa karışıyorsa yok olmuyor demektir dedi gece. Otto yanıt vermedi, sıkıntıyla kulağını kaşıdı. Anlamıyor diye geçirdi içinden. İnsanların farklı olduğunu anlamıyor. Sonra kendisini de tam anlayamadığını düşünerek hüzünlendi. Hadi koşmaca oynayalım dedi gece. Köpeğin bu oyunu sevdiğini biliyor, onu neşelendirmek istiyordu. Bir süre küçük bahçelerin arasındaki incecik asfalt yaya yollarında ve alanın yeşil çimenleri üstünde koşuşturdular. Otto iki ön patisini yanlara açıp onun yolunu kesiyor, gece onun bacakları arasından kaçarak koşmaya başlıyor. Otto gelip yine önüne geçiyor ve oyun böylece sürüp gidiyordu. Biraz sonra yoruldular, yan yana yürümeye başladılar. Her gün hep aynı yolda yürürlerdi. Otto'nun ihtiyar sahiplerinin belki 30 yıldır hiç değişmeyen kanal boyunca giden yürüyüş yolu. Bugün sahibim bir mektup aldı ve çok sevindi dedi gece. Artık her şey çözümlenmiş bizim için. Dönebilecekmişiz. Durup Otto'nun nasıl tepki göstereceğini bekledi. Ya demekle yetindi Otto. Şaşırmasını, kızmasını, biraz da üzülmesini isterdi doğrusu. Kendisinin olup olmaması o kadar önemli değildi demek. Oysa o asık suratlı yaşlı kadın artık yok diye aylardır üzülüp duruyordu. Gidersem ben de ölmüş olacağım diye üsteledi. Hayır, gitmek başka bir şey, anlamadın. Yok olmak, artık hiç olmamak, kokuların yavaş yavaş kaybolması dememiş miydin sen? Evet, öyle dediydim. Ama gitmek yine de ölmekten çok farklı. Benim için, buradakiler için olmayacaksın artık ama başka bir yerde olacaksın. Başka bir yerdeki kediler, köpekler senin kokunu alabilecekler, tüylerinin yumuşaklığını duyumsayabilecekler. Senin için ölmüş olacağım ama diye ısrar etti gece, çok inatçı bir kediydi. Bir bakıma evet ama sen kendin için yaşıyor olacaksın. Benim zavallı hanımım artık ne burada ne bir başka bir yerde ne kendisi ne de başkaları için yaşıyor. Karışık bir iş dedi gece. Tam anladığımı söyleyemem. Beni özlemeyecek misin gittiğim zaman? Örneğin bu yolda yürürken yokluğumu duymayacak mısın? Özleyeceğim tabii biliyorsun. Ben kendi içine kapanık bir köpeğim. Sahiplerim de öyledirler. Çok köpek arkadaşım yok. Belki de hiç yok. Daha çok insanlarla birlikte oluyorum. Sen benim tek hayvan arkadaşımsın. Gece bu yanıtı beğendi. Siyah güzel kafasını Otto'nun böğrüne sürttü. Ben de seni çok seviyorum Otto. Benim birçok kedi, kurbağa, kuş, fare arkadaşım bile var. Ama senin yerin başka. Gidersem seni çok özleyeceğim. Sahibim sevinecek dedi Otto. Bizim arkadaşlığımıza artık alıştı, pek ses çıkarmıyor. Ama senin hanımını hiç sevmiyor. Pis yabancı diyor ona. Bu yabancılar ülkeye dolduklarından beri her şey kötüleşmiş dediğine göre. Yakında vahşilerin hepsi bizimki gibi ileri ülkelere dolacaklarmış. Ve burada bize yer kalmayacakmış. Benim sahibim yakında gidecek dedi gece. Alınmış ve kızgın bir sesle. Hem neden pis oluyorlarmış? Yabancılar kötü kokarlarmış, pis şeyler yerlermiş. Eskiden hepsi bizim kölemizmiş. Sonra çok hak verildiği için böyle olmuş. Gece öfkesinin dalga dalga yükseldiğini, bütün kanının tepesine çıktığını hissetti. Kendini tutmasa Otto'ya saldıracaktı. Benim hanımım da arkadaşları da senin o yaşlı ve pis sahiplerinden bin kere daha güzel kokuyorlar diye miyavladı. Benim hanımım her gün yıkanır, güzel kokular sürünür. Bizim evde yenilen şeyleri bir görselerdi, senin o yaşlı cadılar gelip tabakları, bulaşıkları yalarlardı. Çalışmaya gelince, tembel tembel oturan, hiçbir işe yaramayan senin sahiplerin. Benimki de, arkadaşları da bütün gün çalışıyorlar. Neydi o dediğin, vergi mi ne? İşte onun senin sahiplerini yiyor. Miyavlayıp bağırdıkça hırsı büsbütün artıyor, evcilleşmenin bastırdığı, zayıflattığı tüm saldırganlık içgüdüleri kabarıyordu. Böyle adamları köpeklik ettiği, bu kötü insanlar hanımı için kötü kötü konuşurlarken üstlerine saldırıp onları ısırmadığı için Otto'ya da kızıyordu şimdi. Biraz öne doğru koştu, köpeğin tam karşısına dikilip tüylerini sırtını kabarttı. Bütün gücü ve öfkesiyle dişlerini göstererek pısladı. Otto önce oyun sandı, sonra şaşırdı. Ne yapacağını bilemeyip sahibine doğru koştu. Ne oldu? Saldırdı sana değil mi? Dedi yaşlı adam. Şu pis yabancı kadının kedisiyle oynama diye 100 kere söyledim. Gece söylenenleri duydu, yerinden ok gibi fırlayıp köpekle adama doğru koştu. Şimdi adam ve köpek karşısında hareketsiz duruyorlar ve ne garip, olağanüstü bir biçimde birbirlerine benziyorlardı. Bir an hangisi hangisidir ayıramadı. Sonra adamın kokusunu aldı ve 4 küçük kadife pençesinin bütün tırnaklarını çıkararak adama saldırdı. Artık yumuşacık siyah ipek kadife gece değil, gerçek bir canavardı. Yaşlı adam kendini korumak istedikçe daha büyük hırsla tırmalıyor. Kavgaya alışık olmayan Otto'nun yalvaran havlamaları ve adet yerini bulsun diye sahibinin çevresine sıçrayıp durması hiç işe yaramıyordu. Sonra öfkesi tıpkı geldiği gibi birden söndü. Adamın üstünden yere atladı, son hızla eve doğru koşmaya başladı. Arkasından adamın küfrettiğini, sızlandığını, senin de sahibin de burada yaşatmayacağım diye bağırdığını duydu. Bahçeye açılan cam kapıya bütün gövdesiyle yüklendi ve can havliyle miyavladı. Neyse ki evdeydi hanımı. Korku dolu garip miyavlamayı duyunca kapıyı hemen açtı. Gece yine aynı hızla içeri yatak odasına koştu ve kapının arkasına anı defterinin bulunduğu köşeye saklandı. Daha Mart bile gelmedi ama sen şimdiden iyice çıldırdın diye söylendi sahibi. Yine kitabına, kahvesine, sigarasına döndü. Gece bütün bedeni titreyerek, tüyleri hala kirpi dikenleri gibi ayakta, patileri hala kasılmış ve tırnakları dışarıda, yüreği ağzından çıkacakmış gibi çarparak kuytu köşenin karanlıklarına sığındı. Neler olduğunu, ne yaptığını yavaş yavaş bilince çıkarıyor ve olanlardan korkmaya başlıyordu. Şimdi o kadar öfkelenmek gerekli miydi bilmiyor. Öfke yerini suçluluk ve pişmanlık duygusuna bırakıyordu. Otto bir daha arkadaşlık etmez benimle. Ona neden kızdığımı anlatamam. Sahibini seviyor ve bütün köpekler gibi ona inanıyor. Sahibinin haksız olduğunu kabul etmez. Bana ne oldu peki? Niye bu kadar kızdın? Böyle giderse ben de sahiplerinin peşinden ayrılmayan, yavaş yavaş yüzleri bile sahiplerine benzeyen o kişiliksiz yaratıklardan biri olacağım. Kapı çalındı, gece köşeye iyice büzüldü. Dışarıdan Otto'nun kesik kesik havlamalarını duydu. Şimdi o kötü ihtiyar sahibime kızacak, belki de saldıracak ona. Sizi burada yaşatmayacağım demişti. Kendini müthiş güçsüz, çaresiz, korunaksız hissetti ve küçücük hayatında ilk kez gerçekten korktu. Adam kapıda bağırıyor, sahibini azarlıyor, ayağını yere vuruyordu. Sizi polise vereceğim. Canavar kedinizi uyutturacağım. Bakın şu halime, yüzüm gözüm tırmık içinde. Karım hep derdi zaten. O yabancı kadın kedi bakmayı bilmez. Bakamayacak olanlar hayvanı almamalı derdi. İşte meydanda. Küçük bir canavar yaratmışsınız. Pahalıya ödeteceğim size. Sizi bu mahalleden, bu semtten attıracağım. Önce kuduz ihbarı yapacağım. Kedi kudusu olmasa böyle saldırmaz köpeği olan insana. Sahibinin çok sakin, çok yumuşak konuştuğunu duyunca gece hem şaşırdı hem de içine sıcak bir güven yayılmaya başladı. Sinirlenmeyin dedi kadın. Bakın titriyorsunuz sinirden, yaşlısınız. Tansiyonunuza, kalbinize iyi gelmez sinir, sakin olun. Herhalde bir yanlışlık var. Kedim sabahtan beri içeride, yatak odasında uyuyor. Bugün hava kötü diye hiç sokağa bırakmadım onu. Buyurun önce bir kahve yapayım size. Kedinin kudu sarısı kağıdını da gösteririm. Kahvemizi içerken. Aşılarını hiç ihmal etmem. Ama bence siz gerçekten de hemen gidip kudu sarısı olmalısınız. Çünkü bilinmez, çevrede kudusu olabilir. Geceye benzeyen birçok kara kedi var dışarıda. Şimdi sesleri oturma odasından geliyordu. Demek girmişti adam içeri. Gece havayı uzun uzun kokladı. Otto yoktu. Onun kapının dış önünde bırakmış olmalıydı. Kahvenin yanına küçük bir konyak da vereyim size diyordu hanımı. Sinirlerinize iyi gelir. Sonra buradan doktora telefon ederiz. Sizi bir arabaya bindiririm. İsterseniz birlikte gideriz. Kudu sesi olmalısınız mutlaka. Artık buralarda da kudusu oldukça yaygınlaşmış diye okudum gazetelerde. Tilkilerden ve kuşlardan geçiyormuş. Adam gecenin tam anlayamadığı bir şeyler mırıldandı. Yok canım dedi hanıma. Çocuk değilsiniz ki. Karına batırılan kocaman iğne falan yok. Normal bir enjeksiyon. Ne olur ne olmaz. Çekmecelerde bir kağıt aradı. Bakın gecenin aşı kağıtları burada. Hepsini yaptırdım. Zaten zorunluyum yaptırmaya. Çünkü giderken onun da kedi pasaportuna ihtiyacı var. Aşı olması zorunlu. Gidecek misiniz diye şaşkınlıkla sordu adam. Evet hem de çok yakında. Bugün güzel bir gün benim için. Bütün engellerin kalktığını, pasaportumu alabileceğimi habere aldım. Sanırım bilmiyordunuz. Ben burada siyasi mülteci olarak yaşıyordum. Şimdi de işler tam düzelmiş değil ama en azından artık hapse falan girmeyeceğim galiba. Bir iki yasa değişikliği oldu. Dönüş yollarımız açıldı. Sanmıştım ki diye kekeledi adam. Ah bağışlayın ben biliyorum dedi hanıma. Yumuşak ve aldırmaz bir sesle. Siz de merhum eşinizde hoşlanmazdınız benden. Ama görüyorsunuz memleketinizde ölene kadar kalmaya hiç niyetim yok. Ne olursa olsun herkes zorunda kendi yurdunu, kendi köklerini arar. Gece işlerin çok büyümeden düzeldiğine hem sevindi Hem de için için hüzünlendi. Şuna da bak. Oturmuş adamla güzel güzel konuşuyor. Kahve konyak ikram ediyor. Oysa ben adamın yüzünü gözünü öyle kötü laf ettiği için tırmalamıştım. Şu insanlar gerçekten de anlaşılır yaratıklar değiller. Köşeye iyice gömüldü ve anı defterine bugün Otto ile aramızda her şey bitti diye yazdı. Sahibini tırmaladım diye darıldı bana. Belki de kedilerle köpeklerin dost olamayacaklarını söyleyen insanlar haklı. Belki de sahibimin arkadaşının dediği gibi sapık bir ilişkiydi bizimki. Sıradan ilkel kedilerin bir köpek görünce yaptıkları gibi hırladım Otto'ya. Doğrusu olgun davrandı. Artık kibarlığından ve sevgisinden mi yoksa miskinliğinden mi bilmem. O bana saldırmadı. Adet yerini bulsun diye birkaç kere havlamakla yetindi. Ama artık beni görmek, benimle oynamak istemeyecek. Biliyorum bunu. Hanımım soğukkanlı ve kurnaz davranmasaydı işler kötü olacaktı. Burada tehlikeli ve saldırgan hayvanların uyutulmasına izin veriyorlar. Adam o kadar kızmıştı ki hanımım onu yetiştirip kandırmasaydı şimdi belki de uyutuluyor olacaktım. Ya da en azından başka kötü şeyler olacaktı. Örneğin kuduz olup olmadığımı denetlemek için birkaç hafta bir kafese kapatılacaktım. Sahibim akıllı kadın. Merak ettiğim şey gerçekten adamı benim değil de başka bir kedinin tırmakladığını mı sanıyor? Yoksa beni korumak için yalan mı söyledi? Otto için çok üzgünüm. Çok güzel, çok dost, sevgi dolu ve insanları bile şaşırtan olağanüstü bir ilişkiydi bizimki. Birbirimizi insanlar yüzünden kırdık. Kendimizi sahiplerimizle özdeşleştirdiğimiz, onlarla bütünleştiğimiz için. Sanıyorum ki biz hayvanların, hele de köpeklerin ve benim gibi ev kedilerinin en büyük yanılgımız bu. Otto'nun sahibinin vedalaştığını, hanımının onu uğurladığını duydu. Sahibimin bu dili iyi konuşmadığı açık diye düşündü. Yine de sesi o kadar yumuşak, o kadar içten ki yaşlı adam artık pis yabancı diye kızamaz ona. Belki de bütün düşmanlıklar birbirini yeterince tanımamaktan kaynaklanıyor. Adam gidip de kapıyı ardından kapar kapamaz kadın hışımla yatak odasına girdi. Kapının arkasında olduğunu biliyorum, hiç saklanma. Suçlu oldun mu hep oraya sinersin. Gel bakayım buraya. Onun için öyle feryat ederek kaçarak girdin içeri az önce. Ben de kendi kendime ne oldu buna diye düşünüyordum. Niye hakladın yaşlı adamı? Az kaldı senin yüzünden polislik karakolluk olacaktık. Giderek bir de bu işler çıkacaktı başıma. Öyle gözlerini kocaman kocaman açıp masum masum bakma. Ben ne mal olduğunu bilirim senin. Neyse ki bu adamlar saf. Karşılarındakinin bu kadar rahat yalan söyleyebileceği, bir ayak üstünde 10 numara çevirebileceği gelmiyor akıllarına. Şimdi bir de gidip kuduz iğnesi olacak zavallı. Senin yüzünden en yapmadığım işi yaptım, yalan söyledim. Azarların sonu gelmiyordu. Kadın başına iş açılacağından, daha da önemlisi kedisine bir zarar geleceğinden korkmuş, adam gidene kadar kendini güç tutmuştu. Şimdi geceyi azarlayarak boşalmaya çalışıyor, yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Gece kadının bacaklarına sürünüp yalamaya başladı. Kendini bağışlatmaya çalışıyorsun değil mi? Belki de sen haklıydın. Bu yaşlı domuz kim bilir ne yaptı sana. Ama alttan almak zorundaydım. Gider ayak iş çıkmasın başımıza. Kediyi kucağına alıp bağrına bastı. Hepsinin sonu geldi artık gece. Dönüyoruz. Artık kimse pis yabancı demeyecek bize. Dilimiz yetmediğinden söylenmesi gerekenler boğazımızı düğümlenip kalmayacak. Sırtımızı güneşe verip oturacağız seninle. İstediğimiz gibi miskinleşeceğiz. Kimse bizim verdiğimiz vergilerle yan gelip yatıyorsunuz tembel yabancılar demeyecek. Sabah zarfı açtıktan sonra yaptığı gibi geceyi göğsüne bastırıp dans etmeye başladı. Uzun, çok uzun bir perde arasıydı. Neredeyse 10 yıllık bir intermezzo. Seyirciler az kaldı sıkılıp terk edeceklerdi oyunu. Ama bak perde yeniden açılıyor. Yeni bir bölüm başlıyor. Artık ne yeni bir oyuna ne de provaya gücüm var. Hayatı geldiği gibi sırf yaşamak için yaşayacağım artık. Yağmurun ıslığını, güneşin sıcağını, otların kokusunu, denizin tuzunu duyarak, başka hiçbir şey beklemeden ve istemeden, tıpkı senin gibi. Gece sonraki bütün kedi hayatı boyunca o güneşli ama buz gibi soğuk Şubat gününü hiç unutmayacaktı. 10 yılda dünyanın 4 bir yanından toplanmış ıvır zıvırın, fil dişinden oyulma mektup açacakları, çeşit çeşit Afrika maskları, komik mafyozo figürleri, getirin oynamayı çok sevdiği püsküllü Peru heybeleri, Formosa fenerleri, Yunan vazoları, deri üstüne çizilmiş Meksika resimleri, papirüsler, Hollanda'nın yel değirmenleri, Londra'nın 2 katlı kırmızı otobüsleri, bir küçük Eyfel Kulesi, Brüksel dantelleri, kırmızı gelincikli Mavi, sarı, yeşil renk renk çiçek içli macar örtüleri, artık vazgeçilse de atmaya kıyılamamış küçük denim madalyonları, kızıl yıldızlar, fok balığı dişlerinden gelincikler, boyalı Mickey Mouse'lar, daha bir sürü oyuncak oraya buraya dağılmış kitapların birkaç kapkacağın büyük karton kutulara yerleştirilişini merakla, eğlenerek seyrediyor, açık bulduğu bavulların, çantaların, naylon torbaların içine girip oturuyor, bavullara, kutulara yerleştirmek üzere hazırlanmış kağıtları, kitapları, çamaşırları, çarşafları karıştırıp alt üst ediyor, hanımını bağırtıyor, ne kadar fazla gürültü ve telaş olursa o kadar keyifleniyordu. Bu işlerde oldum olası beceriksizimdir diyordu kadın, kendisine yardım etmeye çalışan sakallı arkadaşına. Üstelik bu kez sevinçten, heyecandan elim ayağım büsbütün birbirine dolaştı. Bir şey unutursam da önemli değil. Evi nasıl olsa sen devralacaksın. Çok gerekli bir şeyse arkadan yollarsın. Ya da ileride sen geldiğin zaman getirirsin. Adam her zamanki gibi az konuşuyor, çok düşünüyordu. Toplanma işine sessizce yardım ederken bir küçük bibloyu, bir kitabı, bir tabağı elinde evirip çevirerek dalıp gittiği oluyordu. Bir tek gece onun ne kadar hüzünlü, yüreğinin şimdi eskisinden de ıssız olduğunu seziyor, hanımı uzunca bir tatile başka bir ülke ya da kentteki bir arkadaşına birkaç gün kalmaya giderken bırakıldığı bu suskun adamın bir zırh gibi kuşandığı yalnızlığını bıyıklarında ve yüreğinde duyuyordu. Eşyaları yüklemeye akşamüstü gelecekler dedi kadın. O zamana kadar her şeyi hazırlamalıyız. Aslında çok bir şey yok. Hepsini burada bırakmak, bir bavulla çıkmak daha iyi olurdu belki. Ama insan denen yaratık pılıpırtılarına bağlı. Bir de tabii kedimiz var. Fare deliğe sığmamış, kuyruğuna kabak bağlamış derler ya, benimki de öyle işte. Şuna bak nasıl oynuyor, nasıl eğleniyor. Bir de kediler ev toplanmasından, yolculuk hazırlığından hoşlanmaz derler. Daha farkında değil ki ne olacağını. Onun için bütün bu dağınıklık güzel bir oyun. Önündeki uzun yolları, uçak yolculuğunu, oralarda başına gelecekleri bilse bu kadar neşeli olmazdı belki de. Yeniden uzun uzun düşündüm. Kendimi gecenin burada, örneğin senin yanında kalmasına alıştırmaya çalıştım. Ama sandığımdan da çok bağlanmışım ona. İşte kötü huylarımdan biri daha. Zor bağlanıyorum, bağlandığım zaman da bırakamıyorum. Kedi bu sözlerin adamı daha da kederlendirdiğini, çevresindeki kurşun geçirmez yalnızlık zırhının daha da kalınlaştığını hissetti. Bırakırsam diye sürdürdü kadın. Kendimden de bir parça bırakıyorum geride ve bıraka bıraka o kadar azaldım ki artık bir daha ne bağlanmaya ne de bırakmaya gücüm yok. Güzel gözlerine yine o çok uzaklardan bakıp da çok uzakları görüyormuş izlenimi veren buğulu bakış yerleşti. Sakallı yüzünü okşadı adamın. Sen de geleceksin bir gün dedim, bir gün mutlaka. Gece bir yandan dinlerken bir yandan aralıksız sürdürdüğü saklanmaç oyununu kesti. Ne kadar budalayım, nasıl da anlamadım bütün bunların dönüş dedikleri şey olduğunu. Yine bir tatile birkaç aylığına bir yere gidiliyor sandım. Anlamak istemedim de ondan belki. Bir köşede duran şık kedi sepeti, yanındaki içine bir kutu mama, küçük bir süt kartonu, bir küçük yemek kabı, kedi bisküvileri yerleştirilmiş torba, her şey dişlemeyi, pati atıp oradan oraya savurmayı sevdiği küçük yumuşak fare oyuncağı bile, hepsi çoktan hazırlanıp bir köşeye konmuştu. Belki de önce onun eşyalarını hazırlamıştı sahibi. Gece o köşeye doğru yürüdü. Torbanın en üstünde duran oyuncak faresini dişleriyle tutup odanın ortasına getirdi. Sokağa, bahçeye ilk çıktığı günlerde yakalayıp hanımına hediye getirdiği canlı fareyi hatırladı birden. Ne kadar genç, ne kadar çocuk, ne kadar toydum o zamanlar. Ev hapsinden kurtulup bahçeye ilk çıktığı günlerdeki heyecanı, sevinci, o günlerin olağanüstü duyguları, sarhoşluğu, kanal boylarının hiç solmayan yeşili, bu yılda erken açan kardelenler, çiğdemler, hala toprağın altında saklanan kır laleleri, daha bin bir çeşit ot ve çiçek,